Ayrım 5.
Seçilen tümcenin nesnesidir, edilgendir. Seçim işinde pasif ögedir. Fakat toplumsal ve siyasal yaşamda aktif bir yaşam tarzını tutturanların seçilen konumuna yerleştiği, başka bir deyişle en azından seçilmek üzere aday olaylarının siyasal ve toplumsal yaşamın aktif ögeleri oldukları gözden kaçmaz. Seçmenin özne olarak etkin, belirleyici, yönlendirici, seçilenin edilgin, yönlenen ve belirleyen olması beklenirken, olayın gerçekliği içinde bunun tam tersi olduğu görülür. Siyasi partilerin ve adayların seçmen istencini etkilediği, yönlendirdiği ve seçmene göre daha dinamik ve aktif bir konuma yerleştiği görülür. Seçilince de yöneten konumuna yükselerek etkinliğini iyice arttırır. Seçmenler de yönetilen konumunda daha da edilgen ve pasif duruma gelirler. Seçilene karşı seçmenin, yönetene karşı yönetilenin siyasal ve yönetsel olaylarda etkinliğini arttırması, siyasal katılımı arttırırken zıtlı katılımı düşürür. Etkinliğin arttırılmasının yol ve yöntemi tek değildir. Zamanımızda siyasal partilerin yönetiminde ve deviniminde politikaların oluşturulması ve kararların alınmasında etkin, yönlendirici ve belirleyici olabilen kitlesiyle partiler, demokrasi olarak adlandırılan günümüz demokrasisinde siyasal katılım alabildiğine artarken, tepeden aşağı yönetilen partilerde siyasal katılım yok kertesine düşer. Ayrıca siyasal partileri, parlamentoyu, hükümeti, kısaca etkin siyasal güçleri, diğer siyasal, toplumsal ve kültürel örgütleri ve basını kullanarak gösteri, grev ve bunun gibi eylemler ortaya koyarak etkilemek olanağı vardır. Siyasal katılımı böylesi yollardan arttırmak da mümkündür. Öyleyse nedir siyasal katılım? Toplumsal düzenin kuruluşu, yönetimi ve denetimine ilişkin politikaların saptanması, kararların alınması ve uygulanmasına ilişkin çabaların eylemli olarak içinde bulunmaktır. 6. Parlamento. Konuşmak anlamında olan İtalyanca kökenli parlere sözcüğünden türetilmiş olan parlamento, konuşulan yer anlamına gelmekte. Hukuk ve siyasa dilinde yasama organını oluşturan meclis ya da meclislerin bütünü anlamına gelir. Tek meclisli yasama organında bu meclisi, çift meclisli sistemlerde ise her iki meclisi birden ifade eder. Türkiye'de hukuki yetki ve görevleri bakımından ilk parlamento 1876 Anayasası'nın öngördüğü meclisi mebusandır. Daha sonraki değişiklikler ve öteki anayasalarda değişen rejim, sistem hatta devlet şekillerine rağmen parlamento konumunu korumuştur. Çok eski bir geleneği olan parlamentonun menşeini bazı tarihçiler Franklar devrinde de varlığını sürdüren eski çağ Germen halk meclislerine dayandırır. Daha yaygın olan bir diğer görüş ise parlamentonun ortaya çıkışını orta çağda devlet yönetimiyle ilgili konularda akıl danışmak üzere zaman zaman kral tarafından toplantıya çağrılan eşraftan kurulu meclise bağlar. Başta Yunan ve Roma siteleri olmak üzere birçok eski çağ site devletlerinde de meclisin olduğu bilinmektedir. Orta çağda yapılan toplantılara önceleri yalnızca derebeyleri ve kilise görevlileri katılırken sonradan ekonomik olarak güçlenen burjuva sınıfı da temsilci göndermeye başladı. Temsilcileri resmi makamlarca seçilirdi. Vasallık anlaşmasında yer almayan savaş, barış kararı, vergi konması ve bunun gibi konularda karar verir, krala danışmanlık yapardı. Bu meclislere Fransa'da Etats Genereux, Sardinya'da Stamento, Napoli ve Sicilya'da Parlamento, İspanya'da Cortes denirdi. Zamanla güçlenen merkezi krallıklar meclisleri tamamıyla ortadan sildi. Yalnızca Sicilya ve İngiltere'de varlığını sürdüren parlamento, İngiltere'de evrimini sürdürdü ve sonraki parlamenter sistemlere örnek oldu. Çağımızda yapısı, biçimi, sistemi ne olursa olsun değişik rejim ve devlet şekillerine rağmen tüm devletlerde nitelikleri farklı da olsa meclis bulunduğu görülmektedir. Her devletin parlamentosu olmasına karşın parlamenter demokrasinin yürürlükte olduğu devletler pek fazla değildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratik sistemlerin oluşum ve gelişiminde ivme gözlenmiştir. gerek burjuva demokrasilerinde gerekse sosyalist demokrasilerde meydana gelen değişme ve gelişmeler, birey hak ve özgürlüklerinin öne çıkarmış, siyasal katılımı arttırmış, toplumsal güvenceyi getirmiştir. Hukuka bağlılık ilkesi uyulan ve uygulanan zorunlu bir ilke olmuştur. Siyasal rejimlerin bu yönde gelişmeleri, parlamentoların yapılarını, işlevlerini ve işleyişlerini etkilemiştir. Sosyalist ülkelerde son yıllarda yaşanan siyasal deprem, onların parlamentolarını da derinden etkilemiştir. Zamanımızda parlamentolar artık seçim yoluyla sadece seçimden seçime değil, her zaman çeşitli yöntemlerle siyasal katılıma ve etkilenmeye açık hale gelmiştir. Temsili demokrasi doğrudan demokrasinin ögeleriyle donanmaktadır. 7. Siyasal parti. İnsanların devlet halinde örgütlenmelerinden bu yana bir iktidar mücadelesi vardır. Ortak çıkarlara sahip insan gruplarının mücadelelerini siyasal eylem toplulukları oluşturarak yürütmeleri de bu mücadelelerinin tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca insanlar bir şeyler yapmak, kurmak, bir şeye karşı çıkmak, onu değiştirmek, hatta yıkmak için bir araya geldiler. Bu birlikteliklerden devlet yönetimine ilişkin olanlar siyasal niteliktedirler. Bunlardan bazılarının amacı siyasal iktidarı ele geçirmek, diğer bir kısmının amacı ise kendi çıkarları doğrultusunda siyasal iktidarı etkilemektir. Siyasal iktidarı ele geçirmek amacı taşıyan en gelişmiş örgütlenme partilerdir. Siyasi parti. Genel olarak belli bir siyasal program üstünde birleşip örgütlenerek bu programı siyasi iktidarı ele geçirerek uygulamak amacıyla kurulan tüzel kişilik olarak tanımlanabilir. Özelliği bunların devlet iktidarının işleyişi, kamu ve hükümet işlerinin yönetimi üstünde hükümeti ele geçirmek amacıyla etkili olmaları ve sonuçta da iktidar için mücadele etmeleridir. Örgütlenme ve iktidarı ele geçirme biçim ve yöntemleri bakımından siyasi partiler arasında önemli farklar vardır. Tarihsel bakımdan partiler, halk kütleleri siyasal hayata gerçekten girmeye başladıkları zaman doğmuşlardır. Bunlar, kütlelerin kendi elitlerini kendi aralarında devşirmelerine olanak veren zorunlu çerçeveyi meydana getirmişlerdir. Parti sözcüğü çağdaş demokrasilerde kamuoyuna biçim veren geniş halk örgütleri olduğu kadar ilk çağ cumhuriyetlerini bölen hizipleri, Rönesans İtalya'sında bir komutan çevresinde toplanan orduları, Fransız devriminde devrim meclisleri üyelerinin bir araya geldikleri kulüpleri ve anayasal monarşilerin mülkiyet esasına dayanan seçimlerini hazırlayan komiteleri anlatmakta da kullanılmıştır. Ancak işin özdeşliği bunların siyasal partilerle özdeş olduğu anlamına gelmez. Siyasal iktidarı ele geçirmek ve kullanmak amacı ve ortak yönleri olmasına karşın yapıları itibariyle benzerlikleri yoktur. Siyasi partilerin en önemli ayırıcı özelliği bunların devlet iktidarının işleyişi, kamu ve hükümet işlerinin yönetimi üstünde hükümeti ele geçirmek amacıyla etkili olmaları ve sonuçta siyasal iktidar için mücadele etmeleridir. Çağdaş anlamda siyasi partilerin ortaya çıkışı oldukça yenidir. Önce İngiltere parlamentosunda Whig'ler ve Tory'ler olarak gruplaşma çıkmış, fakat bu grupların partileşmesi 19. yüzyılın ortalarında oy hakkının genişlemesiyle gerçekleşebilmiştir. Halbuki daha sonra ortaya çıkmasına karşın ABD'nin kendisine has yapısı nedeniyle federalistler ve antifederalistler hızla partileşmişlerdir. Bu nedenle ilk siyasal partileşmenin ABD'de ortaya çıktığı kabul edilir. ABD partilerinde ideolojik farklılaşma pek yoktur. Çağdaş siyasal partilerin ayırıcı özellikleri olan ideolojik yapılar asıl kaynağını Fransız devriminin ateşi içinde oluşan kulüplerde bulsa gerekir. Bu kulüpleri belli bir siyaseti gütmek ve ülke sorunları hakkında belli bir yönden hareket etmek isteyen kişilerin birleşmesi oluşturdu. Partilerin kökenini sosyoekonomik sınıf çatışmalarında aramak gerekir. Çağdaş siyasal partiler feodalite burjuvazi çatışmasında doğmuş, burjuvazi proletarya çatışması içinde bugünkü olgunluğuna erişmiştir. Günümüzde de örgütlenme ve iktidarı ele geçirme çalışmalarına ilişkin olarak uyguladıkları biçim ve yöntemler bakımından siyasi partiler arasında önemli farklar vardır. İlk kez aristokrasi ve burjuvazinin dar çerçevede duydukları ve gevşek seçim örgütleriyle karşıladıkları gereksinmeyi, işçi sınıfı daha geniş bir planda duyar. Geniş yığınları örgütleyen yalnız parlamentoda ve seçim sırasında değil, sürekli olarak ve tüm ülke çapında etkinlik gösteren kitle partileri böyle doğar. Burjuvazinin aristokrasiye karşı başlattığı demokratikleşme hareketi, feodalitenin siyasi iktidardan tamamen uzaklaştırılması ile 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfı üstlenir ve mücadelesinin aracı olan siyasal partilerdeki gelişmeye damgasını vurur. Genellikle partilerin gelişimi demokrasinin gelişimine, yani oy hakkının ve parlamentonun yetkilerinin genişletilmesine bağlı görünmektedir. Genel ve eşit oy hakkının kazanılmasıyla politik arenaya büyük yığınlar katılmaktadır. İşçi partileri karşısında zamanla burjuva partileri de iktidarlarını sürdürebilmek için büyük yığınları etkileyen ve onlara yön vermek isteyen geniş örgütlü kuruluşlara dönüşürler. Burjuva özlerini koruyarak kitleselleşirler. Bu kitle partileri demokratik burjuva düzeni içinde iktidara seçim yoluyla gelme amacına yönelirler. Demokrasi böylece egemen sınıfla halk kitleleri arasındaki çatışmanın yumuşatıldığı bir denge rejimi olur çıkar. Yumuşamanın aracı siyasi partilerdir. Bu nedenle siyasi partiler demokrasi için yaşamsal olur. Siyasi partiler demokrasinin yaşaması için vazgeçilmez olur ve İkinci Dünya Savaşı sonunda anayasalara girer. Anayasal kuruluşlar haline gelirler. Siyasi partiler için yasal düzenlemeler yapılır. Türk Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 68. maddesinde siyasal partiler anayasal bir kuruluş olarak belirtilmiştir. 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunu'nda da siyasi partiler anayasa ve kanunlara uygun olarak milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır biçiminde tanımlanmıştır. Siyasa bilimcilerce yapılan çalışmalar sonunda siyasal partiler için dört ölçüt ortaya konmaktadır. Ülke düzeyinde örgütlenme, süreklilik, iktidar olma isteği, seçim yoluyla halkın desteğini elde etme. Bu ölçütler uyarınca siyasal partiler merkezi ve yerel düzeyde kurulmuş, siyasi iktidarı elde etmeyi ve kullanmayı amaçlayan ve bunun için de halkın desteğini sağlamaya çalışan sürekli bir kuruluştur biçiminde tanımlanmaktadır. 8. Yönetim. Yönetim güçlerin, yani özne ve nesnenin, subje ve objenin aynı amaca yöneltilmesi olayıdır. Olgunun içinde düzenleme, yönlendirme, gütme ve eşgüdüm ile denetleme ve zorlama eylemleri vardır. Siyasal yönetim devletin yönetimidir. Devletin yönetimi organları aracılığıyla sağlanır. Devleti yönetenler devletin amacı doğrultusunda üretim güçleri, üretim araçlarını ve üretim ilişkilerini ekonomik, kültürel, toplumsal, siyasal ve hukuksal bağlamda düzenler, yönlendirir, yönetir, denetler ve zorlar. Devletin amacı egemen sınıfın ve devletin yapısına göre tarihsel bağlamda değişkendir. Daha doğrusu devletin amacı egemen sınıfın çıkarlarına uygun düşer biçimde toplumun yönetilmesidir. Egemen sınıfın değişmesi devlet yapısını ve devletin amacını değiştirir. Tarihsel değişkenliği içinde devlet çeşitli görünümlere bürünmüş ve çok değişik yönetim biçimleri, monokratik, kolejiyal, direktoryal, ikili, dualiste, meclis hükümeti, parlamenter hükümet denenmiş uygulanmıştır. Biz geçmişe ve diğer yönetim biçimleri üzerine bir çizgi çekerek çağımızda en olgun yönetim sayılan çoğulcu demokratik yönetimden söz edeceğiz. Bu zamana kadar görülen tüm yönetim biçimlerinde yönetenler ve yönetilenler ikileminin olduğunu unutmadan, yönetenlerin devlet erkini elinde bulunduranlar, yönetilenlerin geri kalan üretici güçler, üretim araçları ve üretim ilişkileri olduğunu unutmadan. Çağımızın çoğulcu demokratik yönetimlerinin özü, yönetenlerin yönetilenler tarafından demokratik kurallara uygun biçimde seçilmesi yanında, yönetilenlerin oluşturdukları çeşitli baskı gruplarının değişik yöntemlerle yönetimi etkilemesi ve yönetenlerin alacakları kararlar ve uygulamalarını yönetilenlerin istenci doğrultusuna değişikliğe uğratabilmesidir. Başka bir deyişle sınıf savaşının şiddete dayanmadan sürdürülmesi, sınıf savaşında yönetilenlerin yönetenlere yönelik etkinliklerine karşı yönetenlerin şiddete başvuramaması insan hak ve özgürlüklerinin toplumsal yaşamın birinci sırasına tırmanması, hukuka uygun olarak yönetimin sürdürülmesidir. Gelişmiş ülkelerde yönetilenlerin tarihsel kazanımlarının bireyin yaşamı ve gelişmesi için gerekli koşulları sağlaması, devletin bunları sağlamak zorunda kalması, yani toplumsal, sosyal, devlet anlayışının egemen kılınmasıdır. Yönetenler, siyasal erki, devlet erkini elinde bulunduranlardır yönetenler. Siyasal gücü elinde bulunduranlar, yani yönetenler, devlet erkini devletin organları aracılığıyla kullanırlar. Bunlar yasama, yargı ve yürütmedir demiştik. Görünürde bu doğru olmakla birlikte bazen bu organları yeniden düzenleyebilen zor güçlerinden, silahlı kuvvetlerden ayrı bir organ olarak söz etmemek olanaksız. Hele bilinen bazı ülkelerde ki bu ülkeler demokratik düzene sahip olduklarını iddia ederler, siyasi sorumluluğu olan savunma bakanları ordunun levazım memuru kertesine düşmüşse, atanmış seçilmişin önünde ise, bu zor güçleri düzenin koruyucusudur. Kime bağlıdırlar? Düzenin sahiplerine, yani egemen sınıfa. Nedir bu zor cebir güçleri? Ordu, polis, gizli istihbarat örgütü, zor alım güçleri, jandarma, zabıta ve bunun gibi. Bunların dokunulmaz, tabu kendilerine özgü bir yapıları, gerektiğinde, gerek duyduklarında yasama, yargı ve yürütmeyi belirleyecek, yeniden düzenleyecek bir yapıları vardır. Görüntüde yargı ya da yürütmeye bağlıymış gibidirler. Bu organlarda birçok işlerini bu zor güçlerine gördürürler. Bir başka deyişle bu organların işlevlerinin yerine getirilmesine ilişkin kararlarına ve uygulamalarına aykırı davranışlara yaptırımlar uygulanarak karşı gelenleri yola getiren, sonuçta bu organların kararlarına uyulmasını, işlerinin yaptırılmasını sağlayan zor cebir güçleridir. Biz yine de geleneksel anlayışa uygun olarak siyasal erkin sahipleri, yani yönetenlerden yasama, yargı ve yürütme olarak söz edelim. Temsili demokraside yasama organı, yasama erki kural olarak yasama organına aittir. Vekalet anlayışına göre ulusal egemenlik ya da halk egemenliği anlayışından kaynaklansın, seçimler yapılarak oluşturan parlamentolardır. Halk kendi adına egemenliği kullanma yetkisini doğrudan doğruya parlamentoya bırakmıştır. Halkın doğrudan doğruya oluşturduğu tek siyasal erktir bu. Yargı ve yasama organlarının oluşumunda bu ilişki dolaylıdır. Parlamentoların yapıları anayasal düzenlemelere, aday belirleme yöntemlerine ve seçim sistemlerine göre biçimlenir. Parlamento üyeleri yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı zırhı ile güçlendirilmişlerdir. Bundan amaç yasama üyesine bağımsızlık ve güvence sağlamaktır ki görevlerini baskı altında olmadan özgürce yerine getirebilsin. Yasamanın geleneksel ve güncel işlevleri vardır. Yasamanın geleneksel işlevlerinin başında gelen kural koymak, yani yasa, kanun yapmaktır. Bu yasalar toplumun uyması gereken ana kurallardır. Bir başka deyişle toplumsal düzenin sürdürülmesi için gerek duyulan emredici düzenlemeleri yasama organı yapar. Yönetilenler gibi yönetenler de bu kurallara uygun davranmak zorundadırlar. Yönetenler toplumu bu organın istenci doğrultusunda yönetirler. Bu işlevini yürütmeye terk eden yasama organlarının gerçek varlık nedenleri ortadan kalkmış demektir. Günümüz Türkiye'sinde olduğu gibi. Yürütmenin vergi salmasına izin vermek, parlamentoların ilk işlevlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Hükümetin siyasi programının ekonomik dayanağı olan devlet bütçesi, yıllık gelir ve giderler bakımından bir öngörü ve izin verme işlemidir. Bütçe yasası ile ilgili görüşmeler sırasında, hem hükümetin denetimini sağlanmakta hem de sonuçta hükümetin toplayacağı gelirler ve yapacağı harcamalar bir koşul işlem olan bütçe kanununun oylanmasını gerektirmektedir. Yasamanın ikinci işlevi bu mali işlevidir. Yasamanın üçüncü işlevi yürütmeyi denetleme işlevidir. Bu işlev yürütmenin oluşmasında devlet başkanının belirlenmesinde kendini gösterebilir. Asıl önemlisi yürütme organının yasamanın güveni üzerinde yaşayabilmesidir. Gen soru yoluyla hükümetin siyasal sorumluluğuna yönelik olarak sorgulanması sonuçta güven oylamasını gerektirir. Güven oyu alamayan hükümet görevden çekilmek zorundadır. Soru, meclis araştırması da diğer denetim biçimleridir. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı meclis soruşturması yapılmak ve Yüce Divan'a sevk edilmek üzere alınan kararlar meclisin yargısal işlevidir. Ayrıca bazı idari işlevlerden söz edilebilir. Parlamentoda toplumun isteklerini hükümete ileterek tartışma ve istekleri dile getirme, hükümet politikasını izleme ve denetleme, hükümetlerin nöbet değişimini sağlama işlevleri de güncel işlevleridir yasamanın. Yasama toplumla yürütme arasında bir köprüdür de. Yargısal örgütlenme tam bir bütünlük göstermez. Özünde hepsi yürürlükteki normlara göre olayları, kişileri ve kurumları yargılamaktadırlar. Fakat aralarındaki görev yarımları niteliksel farklılıklar yaratır. Anayasa Mahkemesi yasaların anayasa ve meclis iş tüzüğüne uygunluğunu yargılar. Bunun yanında Yüce Divan olarak siyasileri de yargılar. Ayrıca siyasi partilerin denetimini yapar. Bütün etkinlikleri siyasal boyutludur. İdari yargı, idarenin eylem ve işlemlerini yargılarken, adli yargı, diğer mahkemelerin görevine girmeyen tüm konularda yargılama yetkisine sahiptir. Askeri yargı ve devlet güvenlik mahkemeleri gibi özel nitelikli mahkemeleri de saymak gerekir. Yargılama yetkisi konusunda bağımsız devletler alabildiğine kıskançtır. Yetki sahalarını daraltmak istemedikleri gibi dışarıdan bir karışmaya da izin vermek istemezler. Bu konuda verilmiş olan bir ödün bağımsızlığa vurulmuş bir darbe sayılır. Kuşkusuz yargılama erki ve yargının bağımsızlığı klasik demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Çağımızda bağımsız yargı çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Yargı pasiftir. Önüne getirilen konuları yargılar. Fakat kamu hukukuna ilişkin birçok kanunun yargı önüne getirilmesi yine yargının içinde yer alan savcılık kurumunca sağlanır. Savunma hakkının kısıtlanması yönetilenler üzerindeki baskının en şiddetlilerinden biri sayılır. Çoğulcu toplumlarda yönetilenler verdikleri mücadeleyle bu hak üzerindeki kısıtlamaları en aza indirmişlerdir. Demokratik ülkelerde hukuk devleti ilkesi zedelenmiyorsa bunun nedeni bireyin kutsal bir varlık olarak kabul ettirildiği demokratik birikim ve buna bağlı olarak çoğulcu toplumdaki dinamik kamuoyunun varlığıdır. Hukuksal düzenlemelerin ötesinde bağımsız yargının temelinde demokratik çoğulcu toplum düzeni vardır. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bireyin haklarının güvencesidir. Erklerden ve erklik arası ilişkilerden söz ederken genellikle yasama ve yürütme esas alınmaktadır. Yargılamanın ayrı bir erk olup olmadığı tartışma konusu yapılmakta, yargılamanın niteliği gereği siyasi olmayıp hukuki gerçeği ortaya çıkarma faaliyeti olduğundan söz edilmektedir. Bazıları da siyasal bir kurum olan devletin bağımsızlığının gerçek ölçütü olarak yargısal egemenliği görmektedir. Gerek kamusal gerek özel hukuka ilişkin olan tüm yargılama faaliyetlerinin özünde kurulu düzeni savunmaya yönelik olduğu yadsınamaz. Ayrıca siyasal faaliyetlerin özel olarak yargı tarafından denetlendiği gözden uzak tutulmaz. Devlet güvenlik mahkemeleri yönetilenlerin siyasal etkinliklerini denetlerken Anayasa Mahkemesi ve idari mahkemelerinin siyasal nitelikte olan parlamentoyu, hükümeti ve partileri denetlediğini biliyoruz. Diğer özel hukuk ve kamu hukukunu düzenleyen yasa, tüzük, yönetmelik gibi tüm yasal düzenlemelerin siyasal erkin yapıtı olduğunun ve kurulu düzeni sürdürmeye yönelik olduğunu düşünürsek ve yargılamanın ölçütünün bu düzenlemeler olduğunu kabul edersek yargıyı bir erk olarak nasıl yatsırız? Böyle bir savı nasıl ileri sürer ve savunuruz? Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve terkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkının yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Bu durumda yargı erk değilse erk nedir? Devlet güvenlik mahkemeleri, sıkı yönetim mahkemeleri gibi siyasal ve olağan dışı mahkemelerin görev ve işlevlerini incelersek bu yargımız güçlenecektir.